Ayrım 15.
O eski kitapta verilen bilgiye bu kadar güvenmekle çılgınlık ettiğini düşündü Bilgin. Bu tek yaprağın bu adamlara zarar vermeyeceğine nasıl takınabilmişti? Yeni bir şey bulmanın heyecanıyla nasıl da öylesine düşüncesizce, niye açıkça söylememeli, nasıl da öylesine ahlaksızca davranabilmişti? Adamlara işin doğrusunu daha baştan anlatmış olması yeter miydi? Üstelik inanmadıklarını gördüğü halde yapılacak bir şey yoktu. Uyusunlardı hele. Önce gene maskesiyle gömleğini giyip öbür çiçekleri de soğanlarıyla birlikte söküp özel kapanlarını aktardı. Motorun bir ucuna yerleştirdi. Sonra da uyuyan adamların başında oturup sabaha dek bekledi. Bir şey olsaydı bunlara ne yapacaktı, ne yapabilirdi bilmiyordu. Ama bir şey olmadı. Gün doğarken güleç yüzlerle gerine gerine uyandılar. Dönüyoruz dedi kendilerine. Bir an önce laboratuvarına ulaşıp bitkileri incelemeye başlamak istiyordu. Yattı, uyudu. Alsemenderler yetiştirip durdu düşündü. Yapraklarını teker yaprak, hep teker yaprak dostlarına, sokaktan gelip geçenlere dağıtıyor, yediriyor, sonra yeniden laboratuvarına dönüyordu. Deniz suyunun, deniz yerinin, ıssız kıyının, kayaların çevrelediği küçücük kumsalların benzettiği sessizliğin, herhangi bir canlının, herhangi bir etkisinin duyulamayacağı koşulların, her şeyin sağlandığı bir laboratuvardı bu. Alsemenderleri yetiştirip yapraklarını, teker yaprak, hep teker yaprak, ülkede yaşayan her yetişkine, çocuğa, bebeğe yediriyordu. Sonra bu yaprakları yanlışlıkla ikişer, üçer dağıtmaya başladı insanlara. Başlarında durup yemelerini bekledi. Ter, boğuntu, korku içinde uyandı. Denizciler özel kapları açmış, bütün yaprakları yemişlerdi. Bağırmak istedi, sesi çıkmadı. Üzerlerine atıldı. Adamlar bir fiskede onu denize deviriverdiler. Motor uzaklaşıyordu, yüzmeye çabaladı, su buz gibiydi. Gücü kesildi, dalgaların hep altında kalıyordu, su yuttu, battı, çıktı. Boğulmanın hazzını duydu, etinin her lefinde. Sıkıntısı geçmişti bile, ne çabuk. Son gördüğü bir lale tarlası oldu. Lalelerin arasında debeleniyordu, laleler örtüyordu üstünü. Boğazına sarılan laleleri son gücüyle koparmak istedi. Elleri sert tahtalara çarptı, gözlerine ışık saplandı. Yumdu onları, ağır ağır açtı gene. Denizciler karşısında duruyorlardı. Kötü düş gördünüz herhalde dedi biri. Limana yaklaşıyoruz dedi öbürü. Bilgin doğrulmaya çalıştı. Ayılması güç oldu, ancak limana girerlerken özel kapları içinde duran alsemenderlere bakmak gücünü buldu kendinde. Denizcilere paralarını vermek istedi. Biri güldü, ben denizci falan değilim dedi. Bunu size açıklamamam gerekirdi ya, ben sizi korumak üzere görevlendirilip sizinle birlikte buraya gönderildim. Öbürü de güldü. Ben de söylememeliydim ama benim de görevim sizi göz altında tutmaktı dedi. Sizin gibi bir bilginin hem korunması hem de denetlenmesi gerekeceğini siz de kabul edersiniz herhalde. Kafası iyice karıştı. Ama az sonra yaprakların etkisi üzerine o eski kitapta verilen bilginin belki de gözünün önünde doğrulanmakta olduğunu düşündü. Ses çıkarmadı, gülümsemekle yetindi. Bu durumda, dedi, beni de, çiçeklerimi de, laboratuvarıma değin götürürsünüz. Sizden iyi yardımcı bulamam artık. Kendisini uzaktan gözetleyenler olduğunu bilirdi ama onları hiç bu kadar yakından görmemişti. Önce trene, sonra uçağa bindiler. Alsemenderleri o günün akşamı incelemeye başladı. Yalan söylememek, doğruyu söylemek. Baştan beri ayrı işlerdi bunlar. Eş değerli buyruksular diye gösterile geldikleri halde. Eğitiminde, yaşamında her katında ikisi bir arada başlıca erdem diye gösterilirdi. Ama gerçekten yalan söylememek, hele gerçekten doğruyu söylemek neredeyse kusur sayılıyordu gündelik küçük işler yaşamında. Başından beri bunun da farkında değil miydi sanki? Az mı kınanmıştı bu yüzden? Bir ara herkesin bir kusuru yok mu, benimki de bu olsun varsın diyerek işin içinden sıyrılmaya kalkışmıştı. Olmuyordu ama. Önemli olan yalan söylememek, doğruyu söylemek değildi de doğruculuk erdemini içinize taşıdığınıza herkesi inandırmaktı sanki. Doğruculuğunu kınayanlar kendisini gerçekte yalancı olmakla suçluyorlardı ya da açıkça sen gerçekte yalancısın diyorlardı. Hep gündelik yaşamda elbet. Gündelik yaşam dışında doğruculuk, yalancılık denen şey, yanlışlık, eleştiri, doğru bilgi kılığına giriyordu. Sonu gelmez tartışmalara yol açıyordu. Ona yalancısın diyenler ya da demeye getirenler arasında haklarını yememeli, bilimsel yetkileri arkasını vererek en ustaca yalanın doğruculuk kılığına bürünülerek söylendiğini, kendisinin de bu işin en büyük ustalarından biri haline geldiğini açıklamak inceliğini gösterenler de vardı. Gerçek kusuruysa kendisine sorulursa şuydu. Karşısındakinin yalan söyleyebileceği aklına en son gelen, belki de hiç gelmeyen şeydi. İnsana yalan söyletebilecek durumda yok değildi. Ölümcül hastaya sen öleceksin, birkaç saatin kaldı demenin anlamı yoktu. Doğru olduğuna bakıp bununla yetinerek sorulmamış bir soruya yanıtlarcasına tatsız şeyler söylemek gereksizdi. Ama sorulduğu için bilmediği bir şeyi biliyormuş gibi göstermek, yalan yanlış şeyler söylemek de gereksizdi. Niye yalan söylesin? Her söylenene inanmaya hazırdı bu durumda. Başlıca kusuru gündelik yaşamının dilekleriyle inançlarını bir bölmeye, bilimsel şüpheyi de ruh bilimin öğrettiklerini bir başka bölmeye kapatmasıydı. Arkadaşlarının kendisine yalancı diyen ya da demeye getiren arkadaşlarının gene büyük bir incelikle kafasına attıkları taşlardan biri de enayilik olmuyor muydu? Bu durumda tek çıkar yol en gerçekçi yöntemi kullanan bilime güvenmektir diye karar vermişti bir zamanlar. Bu gerçekçi bilim elbet bir gün gelip gündelik yaşamla örtüşecekti. İyimserlik hem de enayice, alıkça bir iyimserlikti belki de bu da. Ama kim her türlü kusurdan arınabilmişti? Üstünün de üstüne kişiler vardı gerçi. Kendi onlardan değildi o kadar. Ne var ki 13. yüzyıldan kalma bir kitaba inanmamakla inanmak seçeneklerinden ikincisini seçmekle yanlış bir iş yapmamıştı. Bitkiyi bulmuştu. Adamlara uyardığı halde bir parça olsun çekinmesi gerekirken yaprakları yedirmekten hiç de çekinmemişti daha sonra. Onlar da görevli oldukları için canları pahasına bu bitkinin anlatılan özellikleri gerçekten taşıyıp taşımadığını öğrenmek üzere mi güle oynaya yemişlerdi yaprakları, yoksa o eski kitaba inanmadıklarından mı? Adamlara gözle görülür bir zarar gelseydi enayilik etmiş olmayacak mıydı? Bilim bir türlü gündelik yaşamı örtmezdi, bu gidişle. Susmak ya da doğruyu söylemek konusunda bir karara varabilmek için bilim daha ne kadar emekleyecekti? Bir yandan bütün gerekli koşulların sağlandığı bir laboratuvarda alsemender yetiştirip üretmeye çalışırken, bir yandan da bugünün bitki biliminin hiç bilmediği bu bitkinin yaprağını çözümlemeye girişti. Yalnız yaprağı değil, yapraktaki bileşimlerin çiğnenir ya da sindirilirken oluşturulabileceği yeni bileşimleri de hesaba katarak. Bilgi işlemi de karışacaktı işe bir noktadan sonra. Laboratuvarda büyük bir gizlilik içinde iki eski denizcinin de katıldığı 6 kişilik bir bilimsel çalışma kümesi 2 aydır konuyu irdeleyişin değişik olanaklarını araştırıyor, bir takım izleri sürmeye başlıyordu. Gene gizlilik içerisinde denekler bularak çok küçük düzlemleri, sınırlı deneylere girişebilecekleri günü hazırlıyorlardı kendilerini. Bir sabah masasında bir mektup buldu. 11. yüzyıldan kalma kitaptan Alsemender adı üzerine verilen bilgiyi kendisine aktaran kitaplık yöneticisinden geliyordu. O kitabı epey ilginç bulan yönetici, orasını burasını karıştırayım derken tümünü yazısının pek çok okunabilmesine karşın incelemişti. Çeşitli efsaneler, masallar vardı o kitapta bitkiler üzerine. Sayın Bilgin bunlara ilgi gösterir miydi bilmiyordu ama ilk fırsatta kendilerine gelip o kitabı incelemesi herhalde kendisine yararlı olabilirdi. Mektubun burasında başını kaldırdı. Tozlu sokaklarıyla eski yapılarının kimini güçlükle onarırken, kiminin göz göre göre yıkılmasını telaşsızca seyreden insanlarıyla, bir eski duvarla, bir yeni parmaklığın koruduğu kitaplığıyla, hiç görmediği o küçük kent canlanıyordu gözünün önünde. Kitaplık yöneticisi ise genç de olabilirdi, yaşlı da olabilirdi, raflara yığılmış bir kitapları seven, onların okunmamasına üzülen, kitaplığa ders çalışmaya gelip fısıldaşmaktan, kikirdemekten başka bir şey bilmeyen okul öğrencilerine kızan ama onlar da gelmezse kitaplık büsbütün ıssızlaşacağı için öğretmence uyarılarla yetinen bir adam olsa gerekti. Başkentli bir bilginin belli bir konuda sorduğu soruyu fırsat bilerek önce kitaplığı, sonra kendini tanıtmak, sonunda gene kitaplığa, kim bilir belki de kendine bir yarar sağlamak üzere çaba gösteriyordu herhalde. Gülümsedi. Kağıt uçurmazını mektubun üzerine koydu, kapısını kilitledi, kendisini çağırmaya gelen yardımcısının ardından yürüyerek bilgisayarın az önce verdiği ilk sonuçları incelemeye gitti. Sonuçlar ilginçti. Şimdiye değin hiç bilinmeyen iki bileşimin açığa çıkarılmasına doğru gidilir gibiydi. Çözümlemeler, çeşitli olasılıklar göz önünde tutularak çok daha önce yöntemler sürdürülmeliydi. Bir yandan da hayvanlar üzerinde düzem araştırma deneylerine girişilmeliydi. Ancak pek kaba sonuçlara varılabileceğini bile bile, belki çok uzun, belki de biraz daha az uzun bir süre sonra insanlar üzerindeki deneyler geliştirilebilecekti. Yeniden masasının başına geçip kağıt uçurmasının altında yarım bıraktığı mektubu görünce yorulduğunun, acıktığının farkına vardı. Yemeğe giderken kahvesini içeceği sırada uyuyacağı mektubun ikinci yarısında neler yazılı olabileceğini kestirmeye çalıştı. Yemekten dönen tanıdıklara, arkadaşlara dalgınca bir gülümsemeyle selam veriyor, kitaplık yöneticisinin saçını sakalını ağartıyor, belini iyice büküyordu. Kitapların tozunu artık ne yapsa üzerinden silkeleyemeyen bu titrek sesli ihtiyar hayır olamazdı. Adamın dili de, el yazısı da gençti. Eski yazmaları okumanın güçlüğünü kabul edebilen, yazan adam genç olsa gerekti. Elini cebine attı, vazgeçti. Falcılığını sürdürecekti kahvesi gelesiye. Bu genç yönetici bilginin ilgisini çekmeye, belki de kendisine umulmadık bir yardımda bulunarak ün kazanmaya, mesleğinde ilerlemeye can atıyordu. Bunda garipsenecek bir şey yoktu elbet ama araya yemek girdi. Çal çenenin biri onu gerçekten oyaladı. Kahvesi gelince mektubu okuyamayacağından korktu. Adamı güç bela savdı başından. Doğru bilmişti. Yönetici 30 yaşında olduğunu söylüyordu. Besbelli genç yaşta sevilebilmişti. Araya yaşını sıkıştırıp sıradan adam olmadığını mı sezdirmek istiyordu? Ama yaşını yazarken özür diler gibiydi. 30 yaşında olduğum için edinebildiğim görgünün izin verdiği ölçüde bu eski yazmayı okurken diyordu. Adam en ilginç haberi buraya sıkıştırmıştı. İnanır mısınız, lale tarlasının efsanesi bu kitapta bile eski bir masala bakılırsa diye anlatılıyor. Lale tarlası birden denizde gördüğü gerçeksiz düşe götürdü onu. Yüzünü görmediği, belki de hiç göremeyeceği bu genç yönetici birden karıştırıyordu kafasını, içini. Mektubu bitirmedi, cebine soktu. Okumayacaktı son iki sayfayı. Ne yazılı olursa olsun, bir de mektup yazacaktı. Kısa, kesin. Akşam evinde otururken birden düşünceleri koptu. Ev içinin yalnızlığında, koltuğunun gevşeticiliğinde. Lale tarlası efsanesi aldı götürdü. Ama o efsaneyle birlikte bir şey daha, bir şey daha, ne olduğunu çıkaramadığı ama kendisini tedirgin eden bir şey daha, efsane bildiği, anımsayabildiği kadarıyla şöyle bir şeydi. Bir serdar varmış bir zamanlar. Savaş üstüne savaş kazanmış, ünüyle padişahı bile tedirgin etmeye başlamış bu serdar. Bütün komşu devletleri haraca bağlamış. Gün gelmiş, bunlardan birinin hem de en küçüğünün ülkenin zengin bir sınır köyüne üst üste akın etmeye, köyün yığını, buğdayını, akçesini almaya başladığı haberi başkente ulaşınca ordusunu ardına katmış, düşman ülkesine doğru yürümüş. Sınır boyuna vardığında önüne çıkan bir lale tarlasını atlarına çiğnetmeye kıyamadığından, o zamanlar lale handeyse kutsal sayılacak ölçüde sevilen bir çiçekmiş ülkede, tarlanın yanından dolaşa dursun, geldiğini gören düşman akıncıları köyü basıp yakmışlar, yıkmışlar. Serdar'ın boynu vurulmuş ama köyün eski haline gelmesi, o bölgede sınır ilişkilerinin düzeltilip pekiştirilmesi 200 yıl sürmüş. Zamanla Serdar unutulmuş ama ona duyulan öfke Lale'ye yöneltilmiş olacak ki bu olaydan yıllar yıllar sonra dil kitaplarda, masallarda bile belirtilen bir şeydi bu. Ülkede lale çiçeğini yetiştirmek kesinlikle yasak edilmiş. İlaç yapımı için lale soğanı yetiştirecek olanlar belirlenmiş. Çiçek yetiştirme meraklıları da gül yetiştirebilir denmiş. Ülkede lale yetiştiren kalmadığı halde bu düşmanlık zamanla azalacağına artmış, bitkiden nakışına yayılmış. Lale nakışlarını bile gördükleri yerden söküp silip yerine gül çizer olmuş adamlar. Lale sileceği ile gül çiziciliği o aralar pek çok ailenin ekmek parasını çıkardığı bir işi olmuş. Gene de her yasakta olduğu gibi bu yasağa uymayanlar bulunduğu, yüzyıllardır gizli gizli laleyi çiçeği için yetiştirenler çıktığı söylentisi pek yaygındı. Bu gibi adamların kafası mı yasağa yatmıyordu? Yoksa içlerinde bir lale sevgisi, bir lale vazgeçmezliği mi doğuyordu bunlar anılarında? Tartışılması sürüp giden bir konuydu bu. Aradan yüzyıllar geçmişti ama lale bir daha bağışlatamamıştı kendini. Bu yüzyıllar içinde lale sevenler ara ara bu sevgilerini açığa vurmak, bu sevgilerinden utanç duymamak istemişlerdi ya. Kimi ayıplanmış, kimi de yalnız gül üretilen bir takım bahçelerin, fidanlıkların yaşamaca müdürlüğüne getirilmişti. İşlerinden atılmadıkları, punduna getirilip uzak yerlere sürülmedikleri zamanlar. Efsane, efsanenin arkası. Bütün bunlar iyiydi, hoştu ama bir şey daha vardı ki bu düşünceler boyunca akıp giden, tedirginlik veren bir şey daha. Bilgin kısa, kesin olacağına karar verdiği mektubu uzunca bir zaman yazamadı. Bir sabah masasının üzerinde kitaplığın genç yöneticisinden bir mektup daha buldu. Laboratuvarda çalışmalar bir süredir ilerlemiyordu. Bir noktada takılıp kalmışlardı. Açığa çıkarmaları gerektiğini anladıkları bir bileşimi bir türlü ortaya koyamıyorlardı. Ellerinden mi demeli, gözlerinden mi, nerelerindense bir şeyler kaçıyor gibiydi hep 2 haftadır. Kovalamaca türünden bir şeydi. Bu bir türlü açığa çıkaramadıkları bileşimle oynadıkları. Bilgin, diri hayvanların diri beyinlerine sokulu tellerden bilgi aldığı günleri arıyordu denebilirdi. Onları açık beyinleriyle, beyinlerine bağlı telleri, sayaçlarıyla yardımcılarına bırakmıştı. Yapılan çalışmalar üzerinde haftada bir bunlardan aldığı raporlara imrenle bakacak duruma gelmişti. Bütün bu kimya çılgınlığını bir yana bırakıp, eğlendirici bir takım kütle deneylerine girişmeyi, yaprak ya da yaprak özü yedirmek çılgınlığını yeğleyecekti Handise. Yoruluyor muydu ne? O gece koltuğuna çöktükten, kedisini kucağında uyuttuktan sonra kitaplık yöneticisinin mektubunu gömleğinin cebinden çıkardı, okumaya başladı. İş işten geçmişti. Mektubu okudukça etine yayılan tedirginlik, bundan önceki mektubun verdiği tedirginliğe, mektup muydu o tedirginliği veren kesince bilemiyordu, benziyordu ama artık bir tanımı yapılabilecek gibiydi. Bundan önceki mektubu okumadan bıraktığına pişman olmak, hele o mektubu şimdi arayıp yırtıp atmıştı da galiba, okumak büsbütün boş işlerdi. Nereden de çatmıştı bu kitaplık yöneticisine? Yönetici, mektuba karşılık vermenizi hem bekliyor hem beklemiyordum diye başlamıştı mektubuna. Kızmış olmanız gerek. Kızdırıcı sözler okumadığı yerde geçiyordu herhalde. Ne yazmış olabilirdi ki? Bu kez açıkça soruyorum. Siz de gizlice lale yetiştirenlerden misiniz? Çekinmeden açabilirsiniz bunu bana. Ben onlardan olduğum için bu küçük sapa kente atandım. Bir ara yayılan dedikodulara bakılırsa sürüldüm demem gerekir. Bakın, size bunu rahatlıkla söylüyorum. Birbirimizi anlayabiliriz. Alsemender üzerine size bilgi verebilmek için kitapları taramaya başladığım gün, bu küçük kentin sınırını açacak bir hizmetli bulunmaktan başka bir şey düşünmüyordum. Bir şey sezmiş falan değildim ama 11. yüzyıldan kalma yazmanın alsemenderi, laleye pek benzeyen bir bitki diye tanıtarak size aktardığım bilgiyi vermesi üzerine kafamda bir şeyler kıpraşmaya başladı. İlk mektubumda sorduğum soruya verdiğiniz kaçamak karşılık kadar ikinci mektubumu yanıtsız bırakmanız kıpraşan düşüncelerimi en doğal sonucuna vardırdı. Lale yetiştirenlerin var olduğunu işitmek başka, bu tutkuyu içinde taşıyan gerçek bir kişiyle karşılaşmak gene başka. Ne olur, yalnızlığımda beni yalnız bırakmayın. İş sarpa sarmıştı. Kalktı. Kedisini masasının üzerine yatırdı, önüne bir kağıt çekerek yazmaya başladı. Sözcükleri tartıyor, ölçülmesi gerektikçe kedisinin yumuşacık, sıcak karnını, çene altını, gırtlağını kaşıyordu. Hayvanın dalga dalga alçalıp yükselen mırıltısını dinleyerek yorgunluğunu unutuyor, avunuyordu. Kitaplık yöneticisine kedisi olup olmadığını sorduğu geçirdi içinden, vazgeçti. Mektubu bitirip zarfladı, kediyi kucağına alarak yatağının ayak ucuna bıraktı. Soyundu, yıkandı, battaniyeyi kaldırdı, yattı. 2. Yazdığı mektubu yollamadığına seviniyordu şimdi. Küçük kent hiç de küçük sayılmazdı. 2 eski yapı görebiliyordu durduğu yerde. İkisi de yeni onarılmıştı besbelli. Dökülen bir eski yapı da görünmüyordu şimdilik. Sokaklar parke döşeliydi. Gece yağmur yağmış olsa gerekti. Her yan pırıl pırıldı. Kitaplığı sordu. Kolay yerdeymiş. 2 sokak ötede buldu onu. Bunda yanılmamıştı ama eski duvar yeni, üstelik taze boyanmış, parmaklık karşısına çıkıverdi. Yöneticiyi sordu kapıda. Avlunun sağ köşesindeki odayı gösterdiler. Gitti, kendini tanıttı. Genç yöneticinin güzel yüzünde şaşırmanın yavaş yavaş dayanılmaz bir şaşkınlığa, ne yapacağını bilmezliğe dönüşmesini ilgiyle seyretti. Sabah yola çıkmıştı. Bu gece evinde yatmaya kararlıydı. Yöneticiyle görüşmek, kitaplara bir göz atmak istiyordu, o kadar. Lokantalardan, içkili, kalabalık yemeklerden vazgeçilse ne iyi olurdu. Birkaç saat görüşsünlerdi. İnşallah bir daha gelecek olursa o zaman. Bu sözler üzerine yöneticinin gözleri güldü. Demek o akşam büyük lokantada falanla filanla birlikte yemek yeme önerisi, başkentten gelmiş bir konuğa gösterilmesi gerektiği düşünülen bir incelikten başka bir şey değildi.